Ayrım 46.
Hele gerçekleşmesi sağlam hesaplara ve öngörülere uymayan koşullardan etkilenen önlemler için bu hiç söylenemez. Araçlar sorunu bir mücadelede taktikler sorunudur. Fakat taktik düşmana göre ve devamla iki tarafın elindeki yardımcı araçlara göre belirlenir. Bugün mükemmel olan bir araç, onun kullanımını dün haklı gösterenler koşullar değiştiği için yarın mahvedici olabilir. Göz önündeki hedefle ona ulaşmanın araçları zamana ve koşullara bağlıdır. Gerekli olan sadece zamanın ve koşulların el verdiği en etkili ve en esaslı araçların kullanılmasıdır. Yani geleceğin nasıl şekilleneceği ile ilgili tasvirlere girişildiğinde ancak varsayımlarla hareket edilebilir. Gerçekleşmiş olduğu kabul edilen varsayımlarda bulunulur. Bu bakış açısından hareketle anlatılmış olan bütün kötülüklerin verili bir anda nüfusun büyük çoğunluğuna katlanılmaz gelecek kadar aşikar ve hissedilebilir görüneceği ve genel, karşı konulmaz bir köklü değişiklik isteğinin onları saracağı. Bu arada en hızlı yardımı en elverişli yardım olarak değerlendireceği kadar doruğa tırmanmış olduğunu varsayıyoruz. İstisnasız tüm toplumsal kötülüklerin kaynağı, daha önce gösterildiği gibi şu anda kapitalist sınıfın ona dayanarak bütün iş araçlarına, topraklar, kuyular ve maden ocakları, ham maddeler, iş aletleri, makineler, ulaşım araçları, sahip olduğu ve dolayısıyla büyük halk çoğunluğunun sömürülmesini ve ezilmesini gerçekleştirdiği şeylerin sosyal düzenidir. Ve bu artan geçim güvensizliğine, baskıya ve sömürülen sınıfların aşağılanmasına yol açar. Buna göre kapitalist mülkiyeti genel bir kamulaştırmayla toplumsal mülkiyete, ortak mülkiyete dönüştürmek en kısa ve en süratli adım olacaktır. Meta üretimi toplum için ve toplum tarafından yapılan üretime, sosyalist üretime dönüştürülecektir. Büyük işletmenin ve şimdiye dek sömürülen sınıfların sefaletinin ve ezilmesinin kaynağı olan toplumsal çalışmanın durmadan artan verimliliği, şimdi en yüksek refahın ve herkesin uyumlu eğitiminin kaynağı olacaktır. 2. Mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi. Tüm iş araçlarının ortak mülkiyete dönüşümü toplumun yeni temelini oluşturur. Şimdi her iki cins için sanayide, tarımda, ulaşımda, eğitimde, evlilikte, bilimsel, sanatsal ve toplumsal yaşamda, yaşam ve çalışma koşulları temelden başkalaşır. İnsan varlığı yeni bir içerik kazanır. Yavaş yavaş devlet örgütü de zeminini yitirir ve devlet ortadan kaybolur. Bir ölçüde kendi kendini ortadan kaldırır. Bu eserin ilk bölümünde devletin neden oluşmak zorunda kaldığı gösterildi. Devlet, özel mülkiyet geliştiği ölçüde çözülen, komünizm üzerinde yükselen ilkel toplumun, toplumsal gelişiminin ürünüdür. Özel mülkiyetin doğuşuyla toplumun içinde antagonist çıkarlar ortaya çıkar. Çeşitli çıkar grupları arasında zorunlu olarak sınıf mücadelelerine yol açan ve yeni düzenin varlığını tehdit eden zümre ve sınıf çelişkileri oluşur. Ama yeni düzenin karşıtlarını bastırabilmek ve tehdit altındaki mülk sahiplerini korumak için bu saldırılara karşı koyan ve mülkü yasal ve kutsal ilan eden bir örgüte gereksinim vardır. Mülkü koruyan ve ayakta tutan örgüt ve güç devlet olur. Yasalar aracılığıyla mülk sahibinin mülkünü garanti eder ve yasal olarak saptanmış düzene saldıranın karşısına yargıç ve cezalandırıcı olarak çıkar. Yani en içsel karakterine göre, mülk sahibi egemen bir sınıfın ve devlet iktidarının çıkarı her zaman tutucudur. Devlet örgütü ancak mülkiyetin çıkarı gerektirdiğinde değişir. Böylece devlet sınıf egemenliği üzerine kurulu bir toplum düzeninin gerekli örgütü ise özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla sınıf çelişkileri yok olur olmaz kendi varlık gerekliliğini ve varlık olanağını yitirir. Devlet egemenlik ilişkisinin yok edilmesiyle aynen doğaüstü yaratıklara ya da izan sahibi metafizik güçlere inanç artık var olmadığında din nasıl sona ererse öyle yavaş yavaş sona erer. Sözcükleri bir içeriğe sahip olmalıdır. Bunu yitirdiklerinde artık kavramlar oluşturmayı bırakırlar. Kapitalist düşünceyi savunan bir okur burada belki şöyle itiraz edebilir. Her şey iyi güzel ama toplum bu temelden sarsıcı değişimleri hangi hukuki temelle haklı gösterecektir? Hukuki temel benzer değişimler ve dönüşümler söz konusu olduğunda hep var olan temel kamunun yararıdır. Hukukun kaynağı devlet değil, toplumdur. Devlet iktidarı toplumun adaleti idare edecek ve dağıtacak yazıcısıdır. Egemen toplum şimdiye dek hep yalnızca küçük bir azınlıktı. Ama 14. Ludwig'in kendisini devlet olarak gösterdiği gibi, devlet benim, bu azınlık kendisini toplum olarak göstererek tüm halkın toplumu adına hareket ediyordu. Gazetelerimiz sezon başlıyor, toplum kentlere akıyor ya da sezon bitti, toplum kıra akıyor şeklinde yazdığında bununla halkı değil, devleti oluşturdukları gibi toplumu da oluşturan en üstteki 10.000'i kastederler. Yığınlar ayaktaki midir? Halktır. Bu duruma uygun olarak devlet toplum adına, kamu yararına ne yapıyorsa ilk planda egemen sınıflara yarar ve avantaj sağlamıştır. Onların yararına yasalar yapılır. Kamu yararı en yüksek yasadır. Bilindiği gibi bu bir eski Roma hukuk ilkesidir. Fakat Roma kamusunu kim oluşturuyordu? Boyunduruk altındaki halklar, milyonlarca köle mi? Hayır, nispeten az sayıdaki Romalı yurttaş, başta boyunduruk altındakilere kendilerini besleten Roma soyluları. Orta çağda aristokrasi ve prensler kamu mülkünü gasp ettiğinde bunu kamu yararına kanun gereği yaptılar. Bu arada kamu mülkiyetinin ve çaresiz köylülerin mülkiyetinin başına neler geldiğini orta çağdan günümüze kadarki tarihin her sayfası gösterir. Son 1000 yılın tarım tarihi aristokrasi ve kilise tarafından Avrupa'nın tüm uygar ülkelerinde kamu ve köylü mülkünde uygulanmış olan kesintisiz gaspın tarihidir. Sonra Büyük Fransız Devrimi aristokrasinin ve kilisenin mülküne el koyduğunda bunu kamu yararı adına yaptı ve Burjuva Fransa'nın dayanağını oluşturan 8 milyon toprak sahibinin büyük bölümü varlığını bu mülksüzleştirmeye borçludur. İspanya kamu yararı adına birçok kez kilise mülküne el koydu. İtalya kutsal mülkün en gayretli savunucuları tarafından alkışlanarak bunlara bütünüyle el koydu. İngiliz aristokrasisi yüzyıllar boyunca İrlanda ve İngiliz halkının mülkünü çaldı ve kendi kendine 1804'ten 1832'ye dek yasal olarak kamu yararına 3.511.710 akreden az olmamak üzere kamu toprağı armağan etti. Ve Kuzey Amerika'nın Büyük Kölelikten Kurtuluş Savaşı'nda efendilerinin mülkü olan milyonlarca köle, efendilerine tazminat ödenmeden özgür ilan edildiğinde bu kamu yararı adına gerçekleşmişti. Tüm burjuva gelişimimiz fabrikatörün zanaatkarı, büyük toprak sahibinin köylüyü, büyük tüccarın tüccarı ve sonuçta bir kapitalistin diğerini, yani büyüğün küçüğü mülksüzleştirdiği ve yuttuğu kesintisiz bir mülksüzleştirme ve el koyma sürecidir. Burjuvalarımıza kulak verirsek o zaman bütün bunlar kamu yararına, toplumun yararına olmaktadır. Napolyoncular 18. Brumaire'de ve 2 Aralık'ta toplumu kurtardılar ve toplum onları kutladı. Bundan sonra artık toplum kendi yarattığı mülkiyeti yine kendi eline alarak bizzat kendisini kurtardığında tarihsel olarak en anmaya değer eylemi yapmış olur. Çünkü birilerinin yararına diğerlerini ezmek için değil, bilakis herkese insana yakışır bir yaşam olanağı sağlamak için hareket eder. Toplumun şimdiye kadar gerçekleştirdiği ahlaki açıdan en mükemmel önlem budur. Bu büyük toplumsal mülksüzleştirme sürecinin nasıl ve hangi tarzda gerçekleşeceği her türlü öngörüden uzaktır. Koşulların o zaman nasıl olacağını kim bilebilir? V. Kirschmann'a 4. sosyal mektupta Rodbertus, Kapital S. 117'de şöyle diyor. Tüm sermaye mülkiyetinin geri alınması kuruntu değil, bilakis iktisaden pekala akla yatkındır. Aynı zamanda kısaca söylendiğinde rantın, toprak ve sermaye rantının artmasından sıkıntı çeken toplum için mutlaka en radikal yardım olacaktır. Bu nedenle toprak ve sermaye mülkiyetinin ortadan kaldırılması, ulaşımın ve ulusal servetin ilerlemesini bir an bile kesmeyen tek biçimi olurdu. Tarımcılarımız eski parti yoldaşlarından birinin bu görüşüne ne diyorlar? Böyle bir önlemden sonra şeylerin olasılıkla nasıl biçimleneceği bağlayıcı biçimde söylenemez. Gelecekteki kuşakların sosyal örgütlenmelerini ayrıntıda nasıl biçimlendirdiklerini ve gereksinimlerini en mükemmel biçimde nasıl doyurabileceklerini hiç kimse bilemez. Toplumda her şey doğada olduğu gibi sürekli akış halindedir. Biri gelir, diğeri gider. Eskinin, ölmüş olanın yerine yeni yaşama yeteneğine sahip olan geçer. Erimini ve önemini çoğunlukla kimsenin öngöremeyeceği buluşlar, keşifler ve iyileştirmeler yapılıyor. Bunlar etkili oluyor ve önlemlerine göre insani yaşam tarzını tüm toplumu alt üst ediyor ve dönüştürüyorlar. Yani aşağıdaki açıklamalar ancak tartışmaların sonucunda kendiliğinden çıkan ve uygulanmaları belli bir dereceye kadar kavranabilen genel ilkelerin daha da geliştirilmesiyle ilgili olabilir. Toplum şimdiye dek çoğunlukla öyle görünse de insan ittiğini sanırken itilir. Tek tek kişiler tarafından kendisini yönettiren ve yönlendirten bir varlık değildi. Toplum belirli içkin yasaklara göre gelişen bir organizmadır. Gelecekte tek tek kişilerin isteğine göre yönlendirme ve yönetme hiç mümkün olmayacaktır. Toplum bundan sonra kendi özünün sırrına ermiş bir demokrasi olur. Kendi gelişiminin yasalarını keşfetmiştir ve şimdi bunları azimkarlıkla gelişiminin devamı için uygular. 21. Bölüm. Sosyalist toplumun temel yasaları. 1. Çalışabilir durumda olan herkesin çalışmaya çekilmesi. Toplum tüm iş araçlarının mülkiyetine sahip olur olmaz cinsiyet farkı gözetilmeksizin çalışabilir durumda olan herkesin çalışma zorunluluğu sosyalize toplumun temel yasası olur. Toplum emek olmadan var olmaz. Yani toplum gereksinimlerini tatmin etmek isteyen herkesin bedensel ve düşünsel yetenekleri ölçüsünde herkesin gereksinimlerinin tatmini için gereken maddelerin yapımında çalışmasını talep etme hakkına sahiptir. Sosyalistlerin çalışmayı ortadan kaldırmak istedikleri anlamsız iddiası eşi bulunmaz bir saçmalıktır. Çalışmayanlar, tembeller yalnızca burjuva dünyasında vardır. Sosyalizm İncil'deki şu sözlerle uyum içindedir. Çalışmayan yemek de yememelidir. Ama çalışma yararlı üretken bir faaliyet olmalıdır. Yani yeni toplum herkesin mevcut gereksinimlerinin tatmini için belirli bir randıman vermek zorunda olduğu, endüstriyel, mesleki, tarımsal ya da başlıca yararlı bir faaliyet göstermesini talep edecektir. İşsiz zevk, zevksiz iş olmayacaktır. Herkesin çalışmaya yükümlü olmasıyla çalışmada şu üç koşulun yerine gelmiş olduğunu görmek herkesin yararınadır. Birincisi çalışma süresinin ölçülü olması ve kimseyi zorlamaması. İkincisi olabildiğince hoş ve değişiklik sunması. Üçüncüsü olabildiğince verimli olması. Çünkü çalışma süresinin ölçüsü ve eğlencenin ölçüsü buna bağlıdır. Fakat bu üç koşul yine eldeki iş araçlarının ve iş güçlerinin tür ve miktarına ve toplumun yaşam standardı beklentilerine bağlıdır. Sosyalist toplum proleterce yaşamak için değil, bilakis insanların büyük çoğunluğunun proleterce yaşam tarzını ortadan kaldırmak için kurulur. Yaşamın hoşluklarından herkesi olabildiğince yüksek ölçüde yararlandırmaya çalışır ve böylece şu soru ortaya çıkar. Toplumun talepleri ne kadar yüksek olacaktır? Bunu saptayabilmek için toplumun tüm faaliyet alanlarını kapsayan bir yönetim gereklidir. Belediyelerimiz bunun için amaca uygun bir temel oluştururlar. Genel bakışı sağlamak için bunlar fazla büyükse bölgelere ayrılırlar. Bir zamanlar ilkel toplumda olduğu gibi şimdi de cinsiyet farkı gözetilmeksizin belediyenin tüm ergin üyeleri arasında yapılan seçimlere katılırlar ve yönetimi yönlendirecek olan güvenilir kişileri belirlerler. Tüm yerel yönetimlerin başında merkezi yönetim bulunur. Hemen belirtelim, bu egemen güç olan bir iktidar değil, bilakis icracı bir yönetici kuruldur. Merkezi yönetimin bütün tarafından doğrudan mı yoksa belediye yönetimince mi atandığı önemli değildir. Bu sorular gelecekte bugün sahip oldukları öneme sahip olmayacaklardır. Çünkü söz konusu olan daha büyük güç, etki ve daha yüksek gelir sağlayan görevlerin işgali değil. Bilakis erkek ya da kadın olsun en işe yararların seçildiği, gereksinime ve seçmenleri isteğine göre görevlerinden geri alınabildiği ya da yeniden seçilebildiği güvene dayalı görevlerdir. Tüm görevler yalnızca süreli üstlenilir. Yani bu makamların sahipleri özel bir memur niteliğine sahip değildir. Sürekli bir fonksiyon ve yükselme için hiyerarşik bir düzen yoktur. Açıklanan bu noktalara göre merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında il yönetimleri vesaire gibi ara basamakların olup olmayacağı sorusu da önemsizdir. Gerekli görüldüklerinde kurulurlar, gerekli değillerse kurulmazlar. Bütün bunlar hakkında pratikten çıkan ihtiyaçlar karar verir. Toplumun gelişimindeki ilerlemeler eski örgütleri gereksiz kıldıysa, bunlar alayı valasız ve kavgasız ortadan kaldırılır. Çünkü bunların varlığı kimseye kişisel bir çıkar sağlamaz ve yenileri kurulur. Yani en geniş demokratik temel üzerinde yükselen bu yönetim, bugünkü yönetimden temelden farklıdır. Yönetimde ya da hükümette ufak bir değişiklik için gazetelerde ne mücadeleler, parlamentolarda ne ağızdalaşları yapılıyor, bürolarımızda ne dosya yığınları oluşuyor. Temel görev önce kullanılabilir güçlerin sayı ve türünü, iş araçlarının, fabrikaların, atölyelerin, ulaşım araçlarının, toprağın vesaire ve bugüne kadarki randımanın miktarı ve türünü saptamaktır. Ayrıca hangi stokların mevcut olduğu ve belirli bir zaman diliminde gereksinimi karşılamak için hangi miktarlarda eşya ve malzeme gerektiği saptanmalıdır. Bugün devlet ve çeşitli kamu kurumları yıllık bütçelerini nasıl tespit ediyorlarsa, gelecekte aynı şey tüm toplumsal gereksinim için yapılacaktır. Bu arada genişlemiş ya da yeni gereksinimlerin gerektirdiği değişimler eksiksiz dikkate alınacaktır. Burada ana rolü istatistik oynar. İstatistik yeni toplumda en önemli yardımcı bilimdir. Tüm toplumsal faaliyet için ölçüyü sağlar. İstatistik artık bugün de benzer amaçlarla kullanılıyor. İmparatorluk, devlet, belediye bütçelerinin büyük bölümü, tek tek yönetim dallarında her yıl yapılan istatistiki araştırmalar üzerinde yükselir. Uzun süreli tecrübeler ve cari gereksinimlerdeki belirli bir stabilite bunu kolaylaştırır. Büyükçe bir fabrikanın sahibi, bir tüccar, normal koşullar altında gelecek yıl için ne tür gereksinimleri olduğu ve üretimiyle satın alışlarını hangi tarzda düzenlemesi gerektiğini tam olarak belirleyebilecek durumdadır. Aşırı değişimler olmazsa bunu kolayca ve zahmetsiz yerine getirebilir. Kör anarşik üretimin, yani dünya piyasasında çeşitli maddelerin stokları, sürümü ve gereksinimi üzerine bilgi olmaksızın yapılan üretimin krizlere yol açtığı deneyimi, daha önce de vurgulandığı gibi çeşitli sanayi dallarındaki bütün sanayicileri yıllardır. Bir yandan fiyatları tespit etmek, öte yandan edinilmiş deneyimler ve alınmış siparişler temelinde üretimi düzenlemek için kartellerde ve tröstlerde birleşmeye yöneltiyor. Her bir işletmenin üretim kapasitesi ve olası satışının ölçüsüne göre sonraki aylarda ne kadar üretebileceği saptanır. Aykırı davrananlara cezai şart ve tart uygulanır. İşverenler bu sözleşmeleri kamunun yararına değil, kendi çıkarları için onun zararına yaparlar. Amaçları kendilerine en büyük avantajı sağlamak için koalisyonun gücünü kullanmaktır. Tek tek işverenlerin rekabet mücadelesi içinde hiçbir zaman elde edemeyeceği fiyatlar üretim düzenlenerek kamudan talep edilmek istenir. Yani gereksindikleri bir ürün için talep edilen fiyatı ödemek zorunda olan tüketicilerin sırtından zenginleşilir. Ve tüketiciler gibi işçiler de karteller, tröstler vesaireden zarar görür. Üretimin işverenlerce düzenlenmesi, memur ve işçilerin bir kısmını işsiz bırakır. Bunlar yaşamak için çalışan yoldaşlarının ücretlerini aşağı çekerler. Ayrıca kartellerin sosyal gücü o kadar büyüktür ki işçi örgütleri de onlara karşı nadiren direnebilir. Böylece işverenler çifte avantaj sağlar. Daha yüksek fiyatlar koyarlar ve daha düşük ücretler öderler. Üretimin işveren birlikleri tarafından bu biçimde düzenlenişi, sosyalist toplumda gerçekleşecek olanın tam tersidir. Bugün işverenin çıkarı belirleyicidir. Gelecekte genelin çıkarı belirleyici olacaktır. Fakat burjuva toplumda en iyi örgütlenmiş kartel bile tüm faktörleri kavrayamaz ve hesap edemez. Dünya piyasasında rekabet ve spekülasyon kartele rağmen şiddetle sürer ve böylece hesaplamanın bir gediği olduğu aniden ortaya çıkar ve yapay bina yıkılır. Büyük sanayi gibi ticarette kapsamlı istatistiklere sahiptir. Büyük ticaret ve liman bölgeleri her hafta petrol, kahve, pamuk, şeker, tahıl vesaire stokları üzerine toplu listeler gönderirler. Ancak gerçeğin bilinmemesinde mal sahiplerinin büyük çoğunlukla kişisel çıkarı olduğundan bu istatistikler çoğunlukla tam değildir. Ama genel olarak bu istatistikler oldukça güvenilirdir ve ilgililere pazarın ileriki günlerde nasıl şekilleneceği hakkında bir genel bakış sunarlar. Ama burada da tüm hesapları yanıltan ve bir kenara iten ve çoğunlukla her türlü reel işi olanaksız kılan spekülasyon dikkate alınmak zorundadır. Ama burjuva dünyasında çatışan çıkarlarıyla binlerce özel üretici karşısında üretimin genelde düzenlenmesi nasıl olanaksızsa, distribüsyonun, ürünlerin dağıtımı, düzenlenmesi de ticaretin spekülatif karakteri, ticaret yapanların büyük sayısı ve çıkarlarının zıtlığı karşısında aynı şekilde olanaksızdır. Şimdiye kadar yapılanlar sadece özel çıkar ortadan kalkıp her şeye genel çıkar egemen olur olmaz nelerin yapılabileceğini gösteriyor. Her yıl çeşitli uygar devletlerde yapılan ve hasılatın yüksekliği, kendi gereksiniminin karşılanma oranı ve fiyat olasılıkları ile ilgili sonuçlar çıkarmaya izin veren devlet eliyle yapılmış hasılat istatistikleri bunun için bir kanıttır. Fakat sosyalize bir toplumda ilişkiler tamamen düzenlenmiştir. Tüm toplum dayanışmayla birbirine bağlıdır. Her şey plana ve düzene göre gerçekleşir ve böylece çeşitli gereksinimler için ölçünün saptanması kolay olur. Önce bazı tecrübeler edinildikten sonra her şey kolaylıkla gerçekleşir. Örneğin fırın, kasap, ayakkabı ürünleri, çamaşır vesaire gereksinimi için çıkan ortalama sonuç istatistiki olarak saptandığında ve öte yandan söz konusu üretim kurumlarının çalışma kapasitesi tam olarak bilindiğinde buradan toplumsal olarak gerekli günlük çalışma süresi için ortalama ölçü çıkar. Ayrıca belirli maddeler için daha fazla üretim kurumlarının gerekli olup olmadığı ya da bunların sınırlanması veya başka amaçlar için düzenlenip düzenlenemeyeceği bilgisi çıkar. Herkes çalışmak istediği iş dalı hakkında kendisi karar verir. İş alanlarının çeşitliliğinin büyüklüğü, çok farklı istekleri karşılama olanağı sağlar.